Ayrım 15, Yol Ayrımında Türkiye, Selçuk Şirin, sayfa 159. Eğitim üzerine sayısal denemeler. PISA gelmiş neyime? Türkiye genç bir ülke, nüfusumuzun yarısı 30 yaşın altında. Her ne kadar son yıllarda ekonomik olarak çok ilerlediğimizi düşünsek de, ekonomistlerin orta gelir tuzağı dediği aralıktan kurtulmuş değiliz. Eğer Türkiye bu yüzyılda bu tuzağı aşmak, yani ekonominin ikinci liginden birinci ligine geçmek istiyorsa yapmamız gereken şey belli. Bu genç kuşağı iyi değil, çok iyi eğitmemiz gerekiyor. Peki bunu başarabiliyor muyuz? Çocuklarımızı iyi bir şekilde eğitiyor muyuz? İşte bu soruya yanıt vermek için elimizde iki uluslararası ölçek var. TİMSS ve PISA. Çok anlamsız gelen bu kısaltmalar eğitim alanındaki uluslararası standart ölçüm sistemlerinin adı. Birincisi 4. ve 8. sınıfta matematik ve fen bilgisini, diğeri 15 yaşındaki gençlerin fen, matematik ve okuma becerilerini ölçüyor. Eğer şimdiye kadar bu iki önemli testin adını duymadıysanız kaygılanmayın, zira yalnız değilsiniz. 3 Aralık 2013 saat 11'de PISA testi sonuçları açıklandı ve bundan ülkemizde çok az kişinin haberi oldu. Oysa o gün dünyanın pek çok yerinde PISA günü olarak markalaştırıldı. Amerika Eğitim Bakanı ve OECD Başkanı sonuçları açıklamak için birlikte bir basın toplantısı yaptı ve ulusal kanalların yanı sıra bu toplantı online olarak da paylaşıldı. Brezilya'dan Çin'e birçok ülke düzenlediği eş zamanlı etkinliklerde sonuçları yurttaşlarına duyurdu. Hatta İngiltere'de muhalefet ve iktidar partisi sözcüleri daha o sonuçlar açıklanmadan bir gün evvel PISA üzerinde tartışmaya başladı. New York Times'tan The Guardian'a etkin yayın organları sayfalarca PISA analizi yayımladı. Katılımcı ülkelerin pek çoğunda PISA en çok sayıda haber yapılan ve tartışılan konu başlığıydı. Birçok ülkede siyasetçilerin ve medyanın bu kadar yoğun ilgisine mazhar olan PISA, yani The Program for International Student Assessment, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı, 3 yılda bir yapılan Uluslararası Eğitim Sistemi Ölçme Değerlendirme Programı. Başta OECD ülkeleri olmak üzere dünya ekonomisinin %80'ini temsil eden 65 ülkede 15 yaşındaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçüyor. OECD tarafından yürütülen PISA'ya her bir üye ülke katılım ücreti ödeyerek ve yüklenme giderlerini karşılayarak katılıyor. Türkiye 2012 PISA'da OECD ülkeleri arasında sondan 3'teki yerini korudu ve katılımcı 65 ülke arasında da 44. sırada yer aldı. Aldığımız puanlar itibarıyla da OECD ortalamasının epey altında kaldık. Bu sonuçlar bizim orta gelir tuzağından çıkmakta epey zorlanacağımıza işaret ediyor. Ancak beni bu sonuçlardan daha çok kaygılandıran nokta, böylesine önemli bir uluslararası eğitim endeksine siyasetçilerimizin ve medyanın ilgisizliği. Sıralamalarda birkaç basamak kaybeden Finlandiya kriz toplantıları yaparken, dünya basını Çin mucizesi kavramını anlamaya koyulurken, bizde bir iki anlamlı istisna dışında neredeyse yaprak kımıldamadı. Oysa ben arzu ederdim ki sonuçların açıklandığı salı günü mecliste grubu olan siyasi partilerimiz grup toplantılarını eğitime ayırsın. Hükümet niçin başarısız olduğumuzu anlatsın, muhalefette nasıl başarılı olabileceğimiz sorusuna alternatif yanıtlar versin. Gelin görün ki ne hükümet ne de muhalefet sözcüleri meclis grup toplantılarında PISA'ya dair tek bir kelime etmediler. Siyasetçilerin sessizliği bir iki istisna dışında medyada da devam etti. Yalnızca bir gazete konuyu manşete taşıdı ve prime time televizyon programlarından yalnızca bir tanesi konuyu gündemine aldı. Benim konuk olduğum o TV programında da PISA'ya ayrılan zaman bu konunun aslında geçiştirilebilecek olduğuna dair bir delil oldu. Zira programa benden önce çıkan konuşmacı polemikle 40 dakika geçirince PISA'ya 5 dakika zaman ayrıldı. Aslında tüm bu olanların beni şaşkınlığa uğratmaması gerekiyor. Çünkü geçen sene TİMSS sonuçları açıklandığında da bizde dikkate değer bir tartışma olmamıştı. Sadece akademik başarı da sıralanmıyor. PISA'ya ve TIMSS'ye gereken önemi verseydik görecektik ki bu veri tabanları yalnızca ülkeleri akademik başarıda sıralamıyor. Ülkeler hem birbirleriyle hem de kendi içinde öğrenci, öğretmen, ebeveyn verileri ve en önemlisi de okul ve evlerdeki öğrenme ortamının niteliğine ilişkin verilerle de kıyaslanabiliyor. Bu ek verileri kullanarak bir ülkenin niçin başarılı olduğunu ya da hangi faktörlerin eğitimde başarıyı nasıl etkilediğini de görmek mümkün. Ki bu testlerin asıl işlevi de bu. Örneğin geçen yıl yaptığım TIMSS analizinde öğrenci motivasyonunda dünyada birinci olduğumuzu biraz da şaşırarak rapor etmiştim. Aynı şekilde o analizde ev ödevlerinin başarıyı arttırmadığını ve daha da önemlisi okullarda kişi başına düşen bilgisayar tablet sayısının tek başına başarı üzerine olsa olsa negatif bir etkisi olacağını ortaya koymuştum. Yine TIMSS verilerinden yola çıkarak kütüphanesi olan okullara giden çocukların ya da evlerinde 100 kitaptan daha büyük kütüphanesi olan çocukların bu kaynaklardan mahrum akranlarına göre ciddi anlamda avantajlı olduklarını ifade etmiştim. PISA sonuçlarını aynı titizlikle analiz etmemiz gerekiyor. PISA'ya 10 yıldır katılıyoruz. Toplam 4 test aldık bu dönemde ve her seferinde OECD ülkeler arasında sondan 3'teyiz. Oysa aynı dönemde bütçeden eğitime ayrılan pay 3 kat arttırıldı. Artan kaynaklara rağmen sıralamada yukarı çıkamıyorsak eğitim sistemimizi masaya yatırmalı ve sistematik reformlarla nasıl ileriye gideceğimize karar vermeliyiz. Sistematik reformun nasıl olacağı da belli. Önce farklı tezleri tartışırsınız, ardından bu tezleri pilot uygulamalarla test edersiniz. Bu pilot çalışma sonucunda başarısı verilerle ölçülmüş modeli tüm sisteme yayarsınız. Aksi durumda farklı tezleri dikkate almadan tek bir kişinin vizyonuyla, hiçbir pilot uygulama yapmadan, var olan uygulamaların etkinliğini ölçmeden yapacağınız her reform gereksiz bir risk olacak ve çocukları kobay yerine koyacak. Bizim PISA'da ilk 40 ülke arasında yer almamış olmamız aslında bu tecrübeler ışığında gayet anlaşılabilir bir durum. Bir toplum eğer siyasetçisinden eğitime öncelik tanımasını talep etmiyorsa, bir toplumda medya organları eğitimi gündeme alınca halkın ilgi göstermeyeceğini düşünüyorsa, çuvaldızı önce kendimize batırmalıyız. Daha doğru bir ifadeyle biz yurttaşlar siyasetçilerden ve medyadan eğitimi gündeme almalarını talep etmezsek, ne sorunu doğru bir şekilde teşhis ederiz, ne de veriye dayalı reformu hayata geçiririz. Eğitimde reform için 7 öneri. İlk 20 ekonomi arasındayız ama çocuklarımız ilk 40'ta yok. Yetişkinlerde anlaşamıyoruz, bari gelin çocuklarımızın geleceğinde uzlaşalım. Koalisyon eğitim üzerinden kurulsun. Çocuklarımız yeni ekonomide rekabet edebilecek mi? Son 7 yıldır kişi başı milli gelirimiz 10 bin dolara çakılıp kaldı. Yılda 3-4 bin dolardan 10 bin dolara inşaatla çıkıldı. Ama 20 bin dolara çıkmak katma değeri yüksek üretimle mümkün. Onun yolu da yapısal reformdan geçiyor. Hukuk sisteminde temel özgürlüklerde ve elbette eğitimde reform şart. Aşağıda eğitimde reform için 7 maddelik bir olmazsa olmaz listesi sunuyorum. Dikkate alınması umuduyla. 1. Veriye dayalı reform kültürü. Hayat değişiyor, eğitim de buna ayak uydurmalı ve iyiye doğru sürekli değişmeli. Bu değişimde önemli olan sürekli reform yapılması değil, reformun neye göre yapıldığıdır. Bizde ise ilk temel sorun reformların verilerden uzak bir şekilde yapılmasıdır. Yeni hükümetin eğitim alanındaki ilk reformu, eğitimdeki tüm değişikliklerin verilere dayandırılarak yapılmasıdır. Çocuklarımızın geleceği veriye dayalı reform kültürünün yeşermesine bağlıdır. 2. Herkes için okul öncesi eğitim. Eğitimde geri dönüşü en yüksek yatırım okul öncesi döneme yapılan yatırımdır. Türkiye okul öncesi eğitime katılımda %30 ile AB ve OECD'de açık ara en son sırada yer almaktadır. Türkiye'nin ikinci reform önceliği kaliteli okul öncesi eğitimi tüm yurtta zorunlu kılmaktır. Yeni hükümet okul öncesi eğitim öğretmeni yetiştirmekten müfredat geliştirmeye kadar ciddi bir kalkınma hamlesine imza atmalıdır. 3. Öğretmenlik profesyonel bir meslek olmalı. Asya ülkeleri ve Finlandiya'nın eğitim başarılarının ardında öğretmene verilen değer yatmaktadır. Bu sistemlerde öğretmenlik profesyonel bir meslek olarak tanımlanmış, öğretmen seçimi, eğitimi ve sosyoekonomik statüsü buna göre organize edilmiştir. Yeni hükümet reformun merkezine teknoloji yerine öğretmeni almak zorundadır. 4. Ankara'nın egemenliğine son. Türkiye PISA'ya katılan ülkeler içinde en merkezi eğitim sistemine sahip ülkedir. PISA'da zirvede olan ülkelerde okul yöneticileri başarı kriterlerini belirlemekte, öğretmen alımlarını yönetmekte, ders kitaplarını seçmekte, müfredatı çeşitlendirebilmektedir. Yeni hükümet Ankara'nın elinde olan bazı yetkileri il, ilçe ve okul yönetimlerine bırakmak için yapısal reformlar yapmalıdır. 5. Dezavantajlı öğrenciler için küçük sınıflar. OECD ülkeleri arasında fakir öğrencilerin sayısı arttıkça sınıfların kalabalıklaştığı tek ülke Türkiye'dir. Bu böyle devam edemez. Yeni hükümet öğretmen atamalarında önceliği sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin gittiği okullara vermeli, yoksul çocukların gittiği okullarda sınıf mevcutlarını aşağı çekmelidir. 6. Milli STEM ve seferberliği. Matematik ve fen alanında üstün başarı seviyesini yakalayan öğrencilerimizin oranı OECD ortalamasının çok altındadır. Yeni hükümet milli bir STEM seferberliği, fen, teknoloji, matematik, mühendislik eğitimi başlatarak katma değeri yüksek üretimin esas olduğu, yeni ekonominin ihtiyaç duyduğu bu alanlarda yüksek becerili bireylerin yetişmesi için her ilde en az bir fen ve teknoloji lisesi açılmasına ön ayak olmalıdır. 7. Başka bir sınav mümkün. Çoktan seçmeli sorularla temel becerilere dayalı sınavlar, öğrencilerin ezber yeteneklerini ölçmekten başka bir işe yaramamaktadır. Yeni hükümet açık uçlu sorularla muhakeme, eleştirel düşünce gibi üst beceri seviyelerine hitap eden yeni bir ulusal sınav sistemini hayata geçirmelidir. Çocuklarımızın geleceği üzerinde anlaşalım. Madem yetişkinler üzerinde anlaşamıyoruz, bari çocuklarımızın geleceği üzerinde anlaşalım. Koalisyonu eğitim üzerinden kuralım. Gates Üniversiteter ama hikaye bildiğiniz gibi değil. Bir eğitim psikoloğu olarak en çok karşılaştığım soru başarının sırrı sorusu. Kim niçin başarılı oluyor, kim niçin başarısız oluyor? Bill Gates'in sırrı nedir? Steve Jobs nasıl başardı? Meseleye ister akademik, ister finansal, ister hayatta genel başarı olarak bakın. Konu dönüp dolaşıp başarının doğuştan mı yoksa çevreden mi olduğu sorusunda düğümleniyor. Açıkçası bu soruya verilen yanıtlarda beni en çok kaygılandıran başarının ya doğuştan ya da çevreden kaynaklandığına dair mutlak bir inanç ifade eden yaklaşım. Elbette doğuştan gelen pek çok özelliğimiz var ve bu özelliklerimiz bir şekilde başarımızı etkiliyor. Ama bu özellikler başarıyı belirlemiyor. Aynı şekilde elbette çevreden gelen faktörler başarımızı bir şekilde etkiliyor. Ama bu koşullar da başarıyı belirlemiyor. Pek çok doğuştan dehanın tek bir başarı hikayesi bırakmadan kaybolduğunu ve pek çok sıradan insanın büyük başarılara imza atarak dehalaştığını biliyoruz. Maalesef özellikle popüler medyada tekil örnekler üzerinden kurulan üstün körü deha hikayeleri benim ifade ettiğim ya o ya da bu değil, hem o hem bu yaklaşımını kabul etmiyor. Popüler başarı söylemi başarıyı ya tesadüflere ya da doğuştan gelme faktörlere bağlıyor. Böyle olunca da ya doğuştan bir piyango çıkacak, biyolojik olarak dahi doğacaksınız ya da sonradan bir kapı açılacak ve siz o kapıdan bir hamlede geçerek başarıyı yakalayacaksınız. Bu yaklaşımda başarılı olmak için öğretmenin yani bireysel çabanın rolü genelde pek yoktur, varsa da sınırlıdır. Nitekim şu sıralar popüler medyanın ve dolayısıyla gençlerin en çok rağbet ettiği başarı hikayeleri bu anlattığım tarz, piyangodan çıkmış başarılardır. Gates'ten Jobs'a ve Zuckerberg'e son dönemin dehalarını incelediğinizde, en azından o hikayelerin popüler medyadaki yansımalarına baktığınızda, tam bir başarı mucizesiyle karşı karşıya olduğumuzu hissederiz. Bu hikayelerde doğuştan gelen yetenekler ve çevresel olanaklar o kadar abartılır ki eğitimin bırakın destek olması köstek olduğu yargısına bile varabilirsiniz. Hele üniversite bu hikayelerde tam bir kötü adamdır. Apple, Microsoft ve Facebook'u dünyanın en önemli markası yapan dahilerin üniversite terk olmaları bu yargıyı güçlendirmektedir tabii. Bu manzaraya bakınca da kolayca şu yargıya varabiliriz. Hayatta başarılı olmak, dünyayı değiştirmek ve evet çok para kazanmak için eğitime, hele hele üniversite eğitimine hiç gerek yok. Eğitimin, çabanın, hayal gücünün bu başarılarda rolü nedir? İsterseniz hepimizin bildiği bir başarı hikayesiyle bu soruya birlikte yanıt arayalım. Malcolm Gladwell bence herkesin tezelden okuması gereken Outliers, çizginin dışındakiler. Bazı insanlar neden daha başarılı olur adlı kitabında uzun uzun başarının sırrını anlatırken Bill Gates'i de anlatır. Gates'in Harvard'ı bırakıp Microsoft'u kurarak hemencecik milyarder olduğunu çok iyi biliyoruz. Ama bu hikayenin başlangıcı meğer gayet sıradanmış. Bir kere Gates ilkokuldan itibaren çok iyi eğitim kurumlarında hayatını geçirmiş. Başarılı, siz buna inek deyin, bir öğrenci. Harvard'a girmesi tesadüf değil. Daha da önemlisi kimsenin evinde bilgisayar olmadığı bir zamanda bu yeni oyuncağa epey meraklı bir babanın oğlu Gates. Evinde bilgisayar var ama bu yetmiyor. Asıl avantaj gittiği seçkin okullardan ve lise eğitiminden geçiyor. Gates'in gittiği lise o yıllarda meraklı bir velinin girişimi sonucu dünyanın en ileri bilgisayar laboratuvarlarından birine sahip. Nitekim o okuldan mezun pek çok başarılı mühendis ve girişimcinin olması da bu eğitimin sonucu. Peki neden o okuldan bir tek Gates çıktı? Bu sorunun yanıtı Gates'in hayallerinde ve bu hayalleri gerçekleştirmek için ortaya koyduğu çabada yatıyor. Başarılı olmak için değil ama alanınızda fark yaratmak için iyi bir ev ortamı, iyi bir eğitim ortamı yetmiyor. Evvela sizin henüz olmayanı hayal etmeniz ve bu hayal uğruna pek çok şeyi kaybetmeyi göze almanız gerekiyor. Şimdilerde vizyon denilen olmayanı olur eden düş gücü her dehanın oluşum sürecindeki en temel motif. Herkesin olmaz olamaz dediğini yaptıkları için hikayelerinin sonuna bakarak başarılı diyoruz onlara. Ama hayal kurmak da tek başına yetmiyor. Bu hayal uğruna çalışmak da gerekiyor. Peki ne kadar çalışmak derseniz Gladwell bir rakam veriyor. 10.000 saat. Fark yaratan bir başarıya imza atmak için bir hayal uğruna bıkmadan, usanmadan 10.000 saat emek harcamak gerekiyor. İşte Gates dehası da böyle oluşuyor. Liseden itibaren daha pratik bilgisayar çözümleri hayal ederek geçiyor hayatı. Herkesin okuldan kaçtığı bir dönemde o kaçak olarak okulun laboratuvarına girip çalışıyor. Gates şimdi de yoksulluğun olmadığı bir dünya hayal ediyor. Microsoft'u bu hayali için bırakıp siyasetin girdabına kendini atıyor. 10.000 saat çalıştığımı bilmiyorum. Başarılı olur mu? Hiç bilmiyorum. Ama hayali var, çalışıyor. Yani hiçbir başarı sadece hayal etmekle olmuyor. O hayal uğruna büyük bir emek de gerekiyor. Gates Harvard'ı bıraktı, Microsoft'la voleyi vurdu derken hikayenin bu arka planını ıskalıyoruz. Uzun soluklu bir başarı ne doğuştan gelen ne de çevreden bize sunulan bir mucize değildir. Salt doğuştan bir takım özelliklere sahip olduğunuz ya da salt çok iyi koşullar size sunulduğu için ortaya çıkmıyor başarı. Çalışmak ve çok çalışmak bir kere şart ama tek başına çalışmak da yetmiyor. Zira bu bizi en fazla başkalarının hayallerinin neferi yapar. Bizim başarımız için kendi hayallerimizin ne olduğu üzerine bolca kafa yormak ve ondan sonra da bize sunulan koşulları olduğu gibi kabul etmek yerine o koşulları da zorlayarak çalışmak ama çok çalışmak gerekiyor. Biraz araştırdığımızda göreceğiz ki her buluşun, her keşfin, her başarı hikayesinin ardında çalışkan bir hayalperest var. Bu hayalperestlerin çok çalıştıkları halde aradıklarını bulamayışları ve keşfedemeyişleri var. 15. ayrımın sonu. Sayfa 169.